Ayrım 14, sayfa 155. Zincir. Geldim, geldim, patlamadın ya, bekle biraz. Ah Memoşa, bu yüzle yetişemediğinden tekme yağmuruna tutardı kapıyı. Oysa kaç kez söylemişti oğluna, burada nöbet tutmuyorum, azıcık beklemesini öğren diye. Kapıyı açmasıyla gözlerinin yerinden oynaması bir oldu yeterim. Gelen Memoş değil, kocasıydı. Bu saatlerde eve hiç uğramazdı ya, hayırlı olsundu. Korkuyla iki adım geriye sekti yeter. O zaman gördü ki eli kolu dolu Ali'nin. Onun için kapıyı böyle tekmeliyormuş. Alsana şunları elimden diye öfkeyle bağırdı Ali. Ne dikiliyorsun orada bostan korkuluğu gibi. Hemen atıldı yeter. İrili ufaklı torbaları yüklenip ivecen adımlarla mutfağa doğru yöneldi. Ali de arkasından. Akşama misafir var. Bizim Nuri. İş konuşacağız. Şöyle güzel bir masa donatırsın artık. Getirdiği torbaların birinden bir elma çıkardı. Eliyle ovalayıp parlattı. Isıra ısıra yemeye başladı. Bir yandan da köfte yaparsın, pilav, cacık, biraz da piyaz diye emirler yağdırıyordu. Ağzı dolu dolu. Ha, kavun kesmeyi de unutma diye ekledi mutfaktan çıkarken. Saat 7 gibi evdeyiz. Geldiğimizde her şey hazır olacak. Yoksa sen bilirsin başına gelecekleri. Her zamanki umursamaz tavrıyla veda bile etmeden kapıyı çarptığı gibi çekti gitti Ali. İşe nereden başlasam diye bir an kararsız kaldı yeter. Önce köfteyi yoğurmalıydı. Büyücek bir soğanı soydu, yıkadı, rendelemeye başladı. Gözlerinden fışkıran yaşları elinin tersiyle sildi. Kıymayı, maydanozu, yumurtayı, tuzu, karabiberi, kimyonu ardı ardına ekledi tepsideki soğanın üstüne. İçine tüm isyanını, tüm hırsını da harca katarak hepsini harmanlayıp olanca gücüyle kendinden geçercesine yoğurdu, yoğurdu. Tam köfteleri yuvarlıyordu ki kapı çalındı. Kim olabilirdi? Vıcık vıcık yağlı ellerini bir tarafa bulaştırmamaya çalışarak tuttuğu kağıt peçeteyle kapıyı açmaya koşarken duvardaki saate ilişti gözü. Kızının okuldan dönüş saatiydi. Hay Allah, nasıl da çarçabuk geçivermişti zaman. Dünya kadar işi vardı daha. Yüzüne bile bakamadan hoş geldin dedi Pakize'ye. Ardından da gerisin geri mutfağa koştu. Pakize çantasını eşeğe bıraktı. Ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giydi. Yemek mi yapıyordun diye seslendi annesine. Başka ne yaparım ki ben, çamaşırdan, temizlikten, yemekten başka. Birden kızdı kendine. Yaptığı haksızlıkta ne suçu vardı çocuğun? Elini yüzüne yıkayıp yanına gelen Pakize'ye biraz önce söylediklerini unutturmak istercesine yumuşacık bir sesle "Bak güzel kızım," dedi. "Şu dolabın içinde bisküvi olacaktı. Benim elim yağlı. Al biraz atıştır. Daha akşama çok var." Mutfaktaki olağanüstü devigenlik dikkatinden kaçmamıştı Pakize'nin. Oraya buraya gelişi güzel atılmış yiyecek torbaları, daha önce hiç görmediği çoklukta sebzeler, meyveler, çocuksu bir merakla biraz da alışılmadık bir şeyleri yakalamanın yabansı sevinciyle "Neler pişiriyorsun böyle anne?" diye sordu. Yeter pimi çekilmeye hazır bir bomba gibi bu soruyu bekliyordu sanki. "Neler pişirmiyorum ki?" diye patlayıverdi kızının üzerine. "Yemeğe misafir getirecekmiş baban Nuri'yi. Hani şu kahve köşelerinde yarenlik ettiği kumar arkadaşı, ipsiz sapsız Nuri var ya, işte o. Güya beraber iş yapacaklarmış. Pöh, güleyim bari. Çıplak çıplağı nerede bulur?" diye boşuna söylememişler. İşin ucunu kaçırmıştı yine. Çocuğa anlatılacak şeyler miydi bunlar? Hemen toparlanıverdi. "Neyse," dedi, "sen bunları boş ver de bugün okulda neler yaptın onu anlat." Birden neşelerini vermişti Pakizecik. "Bugün matematik dersine ne oldu biliyor musun?" diye cıvıl cıvıl anlatmaya başladı. "Kimsenin çözemediği bir problemi ben çözdüm. Öğretmenin kokulu bir silgi hediye etti bana." "Aferin benim akıllı kızıma," dedi yeter. "Başarılarını sürdürmek için daha çok çalışman gerek. Haydi oyalanmayı bırak da dersinin başına otur artık." Ödevlerini bir an önce bitirsin diye de akşama babasının gözüne diken olmasındı. Çocukların rahat rahat çalışacakları ya da oyun oynayacakları ayrı bir odaları mı vardı? Pakize çantasından defterini, kitabını, kalem kutusunu çıkarıp mutfak masasına yayıldı. Tam çalışmaya başlayacakken başını kaldırdı. Oradan oraya telaşla koşturan annesine içi burkularak baktı. Bir şeyler söylemek istiyordu da onu incitmekten korkuyordu sanki. Sonunda tüm gücünü topladı. "Anne," dedi usulcacık, "senin adın neden Yeter?" Yeter elinin tersiyle terini sildi. "Bu da nereden çıktı şimdi?" diye güldü. "Bugün öğretmenimiz herkesin annesinin babasının adını sordu da. Demek öğretmene de garip gelmişti Yeter adı. Ya da Pakize, Zemra, Duygu, Nuray gibi iç içe atları duydukça eksiklenmişti arkadaşların içinde. Neden olacak?" dedi umursamaz bir tavırla. "Ailenin altıncı kız çocuğuna yeterden başka ne ad konabilirdi ki? Sence beni Müjde diye çağırmaları uygun düşer miydi?" Buruk bir gülüşle, "Seninki de Pakize," diye ekledi. "Oysa ben sana Pınar adını koymayı istemiştim. Ama bunu babana söyleyemedim bile. Söyleseydin seni döver miydi?" "İçin çekti yeter. Şuncağız çocuk bile nasıl da şartlamıştı anasının dayak yemesine." Ayıkladığı pirinci sıcak suya koydu. Piyaz için bir tencere kuru fasulye ile suyu ocağa oturttu. "Sen böyle şeylere kafanı yorup da dert etme," dedi kayıtsızca. "Alıştım artık, anama çekmişim ben. Ama o benden bile garibandı. Başı hep eğikti, erkek evlat verememişti kocasına. Bir suçlu ezikliğiyle tüm işkencelerine katlanırdı babamın. Dedem de anneannemi döver miydi?" "Hem de nasıl, komşular zor alırdı elinden. Babamı düşününce önce kocaman acımasız ağır elleri geliyor aklıma, sonra da dayak. Bana, anama, bacılarıma, neden olsun olmasın vurur daha vururdu. Hele içkili olduğu zamanlar, zaten pek ayık gezmezdi, çok içerdi, zift gibi de içki kokardı. Babam gibi desene." Pakize'nin sözleri kırbaç gibi şakladı Jeter'in suratında. Bacak kadar çocuğun el değmemiş dünyasını kapkara nefret bulutlarıyla çepeçevre sarıp allak bullak etmenin ne anlamı vardı? "Bu kadar lak lak yeter," dedi. Gitgide de asılaşan konuşmaya nokta koymak istercesine. "Sen dersine bak, ben de işime." "Dersim yok, harita boyuyorum." "Ama sen de," diye içinden geçirdi yeter. Mızrak çuvalı delmiş çıkmıştı. Neyi saklamaya çalışıyordu ki? Çocuklar şiddet ve korkuyu ister istemez onunla paylaşmıyorlar mıydı? Aynı zehir yüklü havayı hep beraber solumuyorlar mıydı? "Yani sen, ben dayak, hep dayak yedin anne. Peki hiç karşı gelmedin mi babana, babama?" "Nasıl karşı gelecektim? Bundan öte bir yaşam tanımıyordum ki. Kendim bildim bileli tutsaktım, aşağılanmaya, ezilmeye, dayağa tutsak." Bir adım geri çekildi. "Şu halime bak," dedi zayıf, çelimsiz bedenini göstererek. "Ellerime, kollarıma dolanmış zincirleri göremiyor musun? Halka halka, düğüm düğüm sıkıyorlar bedenimi. Kıpırdayamıyorum, Allah kahretsin. Umarsızlık, boyun eğiş, tüm hücrelerime sinmiş bir kez. Boş çırpınışlar, benliğimi yaralamaktan başka hiçbir işe yaramıyor." İsyan dolu, çakmak çakmak gözlerini kızından kaçırmak istercesine arkasını döndü. Raftan aldığı tavaya yağ koydu, ocağa yaktı. Gitgide azalan zamana inat, ağır devinimlerle dumanı tüten yağ köfteleri atmaya başladı. "Sonra ne oldu anne?" dedi baban, yani babandan sonra. Devam edip etmemekte kararsız bir an duraladı yeter. Köftelerin kızaran yüzlerini maşayla çevirdi. "Ali var, gerilerde bir yerde," diye çekti, içini çekti. "Baban, ilk kez iyi ve güzel şeyler düşündürmüştü bana. Umut filizleri yeşertmişti içimde. Zincirlerimi biraz olsun gevşetebilsem, bambaşka bir dünyaya uzanıverecektim sanki." Pakize, dinlediği masalın sonunu merak eden küçük bir çocuk gibi sabırsız, "Sonra," dedi, "sonra ne oldu?" Kızaran köfteleri tabağa aldı yeter. "İtilmişliğin, ezilmişliğin acısı güç verdi bana. Biraz cesaret, biraz da inançla kaçıverdim babana. Bedenimdeki zincirlerle. Ama umuyordum, hepsini çözecekti Ali. Onunla yepyeni bir insan olacaktım." Haritadaki denizleri boyamıştı Pakize. Kara parçalar için kutudan çıkardığı sarı kalemin ucuna açmaya koyuldu. "Peki neden olmadı bu söylediklerin?" "Olmadı işte. Zaten benimkiler boş hayallerdi. Ön teker nereye giderse arka teker de oraya derler ya. Bizimki de o hesap. İnsanca yaşamak bana göre değildi, anlayacağın." Fasulye pişmişti. Suyunu süzdü. Piyazın soğanını doğrarken uzaklara daldı gitti. "Ali, ah Ali. O güne dek içimde yanan ilk ve tek ışıktın. Gecenin karanlığında önünde diz çökülesi, kul köle olunası, erişilemez bir parıltıydın benim için. Nereden bilecektim cılız, söndü sönecek bir göz artığının çevresinde pervane olduğumu? Öylesine toy, öylesine deli sevdalıydım ki. Ne yaptı babam sana? Ne yapacak? Daha ilk günden evinden kaçan kızın nikah neyine?" diyerek kapkara bir utanç perdesi taktı o saf, o masum sevdamın yüzüne. Ardından da imam nikahı başından fazla diye kestirip attı. Bu sözleri duyacağıma yer yarılsaydı da içine girebilseydim keşke. O an beni sarıp sarmalayan zincirlerin varlığını tüm bunaltıcılığıyla bedenimde. Kapı bir kez daha tekmelerle sarsıldı. Memaşı olmalıydı. Pakize koştu, kapıyı açtı, kardeşini kucakladı. Kıpkırmızı terli yanaklarından öptü. Memaş ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak ocağın başına kadar geldi. Anne, ben çok acıktım. Oğlunun kir içindeki şirin suratına sevgiyle baktı. Yeter. Önce elini yüzünü yıka, sonra yanıma gel dedi. Sesinin tonunu sertleştirmeye çalışarak. Hadi bakalım doğru banyoya. Memoş gözü kızarmış köftelerde istemeye istemeye mutfaktan çıktı. Pakize konuşmanın en alıcı yerinde kesilmesinin sıkıntısıyla ne olur anlat anne, devam et diye sızlandı. Ana kız ilk kez böyle dertleşiyorlardı. Yeter yaşının çok üzerinde bir olgunlukla kendini dinlemeye hazırlanan kızına içi burkularak baktı. Keşke ona anlatacağı daha güzel bir şeyler olabilseydi. Benim zavallı küçük dert ortağım diye geçirdi içinden. Sonra sen doğdun, ardından da Memoş. Ancak Ali benim eski Ali'm değildi artık. Babam yeniden benimle birlikteydi sanki. Hem de eskisinden daha acımasız, öc alırcasına, kinli. Yine içki vardı, hem de her gece sabahlara dek süren alkol kokulu sofralar, sürekli aşağılanmalar, sürekli dayak. Elleri büyümüştü Ali'nin. Babamınkiler gibi kapkara kocaman olmuşlardı. Tencerede kızdırdığı yağ pirinçleri attı yeter, kavurmaya başladı. Pakize alacağı yanıttan pek umutlu değildi ama yine de sordu. Peki bundan sonra ne olacak anne? Umursamaz bir tavırla omuz sikti yeter. Şimdiye dek ne olduysa o. Geriye dönüp sığınabileceğim bir baba evim mi var? Zaten hiçbir zamanda olmadı ya. Kavrulan pirinçlerin üzerine sıcak suyu boca etti, ocağın altını kızdı. Görüyorsun dedi, her geçen gün gitgide kalınlaşıyor zincirlerim. Hiç kıpırdayamıyorum artık. Yosun gibi, ot gibi, güçsüz bir nefes, sürüklenircesine ortalıkta dolanan kavrulmuş bir beden. Bunun adı yaşamaksa. Köfteleri kızarttığı tavayı yıkarken minik dert ortağına biraz fazla yüklendiğini düşündü. Boş ver dedi zoraki bir gülüşle. Böyle bile olsa yaşamak güzel. Siz varsınız ya, sen ve Memoş. Bütün dünyasınız benim. Ben her şeye katlanırım. Yeter ki siz kendinizi kurtarın. Memoş yarım yamalak kuruladığı yüzüyle koşarak koştu geldi. Annesine sarılıp ıslak ıslak öptü. İşte bak, kokunuzu almak bile yetiyor bana dedi yeter. Kızarttığı köftelerden bir tabağa koydu. Birkaç dilim ekmek kesti. Haydi gelin karnınızı doyurun. Kocasıyla çocuklarıyla aynı masada oturup mutlu bir aile sofrasını paylaşmak hayal bile edemeyeceği bir lükstü yeter için. Ali elinde bir torba, içinde iki büyük şişe rakı, yanında Nuri ile içeri girdi. Külhanvari pozlarda omzuna attığı ceketi sıyırıp koltuğun üzerine fırlattı. Memoş çoktan uyumuştu. Pakize köşedeki minderin üzerinde elindeki kitapla oyalanmaya çalışıyordu. Masaya şöyle bir göz attı Ali. Evet, her şey istediği gibiydi. İki kişilik tam bir çilingir sofrası. Bir tabak daha koy masaya dedi en buyurgan ses tonuyla. Sen de bizimle beraber oturacaksın. Hayretle kocasının yüzüne baktı yeter. Bir şeyler söyleyecek oldu, vazgeçti. Usulca mutfağa süzüldü. Tabağın çatalını getirip masaya koydu. Ne gerek vardı şimdi buna? Kızının yanında büzülüp otursa, bir şey istediklerine koşup getirse olmaz mıydı? Olmazdı. Şeytan azap da gerekti. Nuri hem fizik hem de huy olarak öylesine benziyordu ki Ali'ye. Gözlerindeki aşağılayıcı bakışları görmemek için aptal olmak gerekirdi. Bir de garip garip süzüyordu yeteri. Aman Allah'ım, deli miydi bu adam? Ya Ali fark etseydi? Kadehler birbirine eklendikçe şekil değiştiren iki saldırgan erkek vardı karşısında yeterin. Al birini vur ötekine diye geçirdi içinden. İkisini toplasalar bir adam etmezdi. Kaşıktaki cacığa giren yoğurda bulanmış bıyıklarıyla, alkolün etkisiyle kan çanağına dönmüş gözleriyle bir elmanın iki yarısı gibiydiler. Ali astığı astık, kestiği kestik bir diktatör edasıyla masaya kurulmuş, bakışları yeterin üzerinde bitmek tükenmek bilmeyen bir hiddetle bağırıp çağırıyor, ağza alınmayacak küfürler yağdırıyordu. Bizim bildiğimiz avrat dediğin kocasına eşlik eder. Bir yudum iç be kafir karı. Yok arkadaşım, bu kadın adam olmaz. Yabancı birinin yanında efelenmenin sınırlarını zorlarken yeterin inatçı suskunluğunu bozamamanın öfkesiyle de gitgide zıvanadan çıkıyordu. Nuri ise ayrı bir alem. Ağırlaşmış göz kapaklarının arasından yetere baygın bakışlar fırlatıyor. Ali'nin gözü önünde yılıştıkça yılışıyordu. Daha fazla dayanamadı yeter. Kalktı, boşalan buzluğa buz koyma bahanesiyle doğru mutfağa attı kendini. Musluğu açtı, bileklerini soğuk suyun altına tuttu, ıslak eliyle yüzünü sıvazladı. Tam geriye dönecekti ki ensesinde rakı kokan bir nefesin iç bunaltı sıcaklığını duydu. Korkuyla zıplayıverdi. Ali'ydi. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne biçim davranıyorsun misafire? Kolunu dirseğinden geriye büküp mutfak tezgahına yapıştırdı yeteri. Ya adam gibi hizmet edersin ya da ayağımın altına alırım, bilmiş ol. Ama Ali, ne var? Yani biraz esnek olsan. Adam gelmiş, iki tek atacak, neşesini bulacak. Hadi düş önüme. Ali önde, yeter arkada, tekrar içeri geçtiler. TV bir kaset koydu Ali. Beyazlarına kan oturmuş, gözlerini yetere dikti. Haydi gibisinden başını salladı. Açıktan açığa neşelenmesine, cilve yapmasını istiyordu karısının. Kesin deli olmuştu bu adam. En iyisi anlamamazlıktan gelmekti. Yeterin umursamaz hali daha da beter çileden çıkarmıştı Ali'yi. Dövse de sövse de dinecek gibi değildi öfkesi. Zaten dayağı şerbetliydi bu kadın. Onu düze getirecek başka, bambaşka bir ceza şekli bulmalıydı. Birden kafasına bir şimşek çaktı. Yeter en zayıf noktasından vuracaktı. Vuracaktı. Hırsla yerinden fırladı. Büzüşüp oturduğu köşede korkulu gözlerle olanları izleyen Paksiye kolundan tuttuğu gibi sürükleye sürükleye masaya getirdi. Bedeni, beyni, fikirleri gibi iyiden iyiye peltekleşmiş dilini ağzının içinde güçlükle döndürerek otur dedi. Benden sana baba nasihati, sen ol, anan olacak bu kadına benzeme. Erkek dediğin cilveli kadın ister. Böyle robot gibi tepkisiz, bağırsan duymaz, vursan andırmaz. Paspas gibi karıyı kim ne yapsın? Bu kadın rakı içmeyi beceremez. Bırak içmeyi, bardağa koymayı bile beceremez. Sen bileceksin. Şimdiden kocana avrat olmayı öğren kızım. Amana, elin adamının da başını yakmayalım. Haydi şimdi tazele bakalım içkilerimizi. Tir tir titriyordu Pakize. Umarsız, ürkek, yardım dilercesine annesinin yüzüne baktı. Sonra küçük elleriyle rakı şişesine yapıştı. Şişenin ağzına bardağın kenarını dayadı. Tüm bedeni sıtma tutmuş gibi sarsıntılar içindeydi. Titremesi elinden şişeye, oradan da bardağa geçti. Birden bir şangırtı koptu. Şişe bir yana, bardak bir yana devrilivermişti. Ali'nin alkolün etkisiyle zaten kıpkırmızı olan yüzü damarlarındaki tüm kanı toplanmışçasına büsbütün koyulaştı. Bir anda kocaman bir kan pıstığına dönüşmüştü sanki. Anasının kızı ne olacak diye bağırdı ısımla. Çıldırmış gibiydi. Delice bir güçle masayı devirdi. Pakize'nin üstüne çullanıverdi. Tekme tokat, yumruk ardı arkasına gelmemecesine. Yeter istemsiz bir devinimle elini havaya kaldırdı, başını tuttu. Mengenelenmiş parmaklarının tüm gücüyle sıktı sıktı. Ne olurdu çevresinde fırıl fırıl dönen dünyanın hızını biraz olsun hafifletebilseydi. O an kızının yerinde kendisi vardı. Ali babası olmuştu. İçkiliydi yine babası, saldırgandı. İnsan görünümünde bir canavar gibi. Vuruyor ha vuruyordu, durmadan, dinlenmeden, öldüresiye. Birden gözlerinin önündeki her şey siliniverdi yeterin. Hissettiği tek şey bedeninin etkisinden, eskisinden de sıkı, sımsıkı sarıp sarmalayan zincirlerdi. Ayağının ucundan dolana dolana yukarılara kadar çıkıp boğazına düğüm atan o acımasız zincirler. Nefes alamıyordu artık, boğuluyordu. Eli son bir gayrette boğazına gitti. Bir nefes, bir nefes. Ah bir nefes çıkalabilseydi. Bu kez ekmek bıçağını kavradı parmakları. Can havliyle zincirlere vurmaya başladı. Bir halka, bir halka daha. Bir halka, bir halka daha. Tek tek kopardı zincirlerinin halkalarını. Parçaladı, lime lime etti. Oh! Sonunda nefes alabiliyordu. Başını kaldırdığında önce korku dolu gözlerle donmuş bir halde sessiz ses sağlayan kızını gördü. Sonra da oturduğu sandalyeyi kendine siper etmeye çalışan şaşkın Nuri'yi. Yerler kan içindeydi. Gülüyordu yeter, özgürdü, hafiflemişti, tutsaklığını noktalamıştı. Buzlar arasında en umulmadık zamanda açıveren bir kar çiçeği gibi hissediyordu kendini. Pakize titreyen elleriyle annesinden gelen mektubu açtı, okumaya başladı. Burada bana idamlık yeter diyorlar, aldırma, annem hapiste diye de sakın üzülme. Bu benim için tutsaklık değil ki. Hiç olmadığım kadar özgürüm ben. Devamlı gülüyorum. Aslında buna pek gülmek de denmez. Tüm yaşamım boyunca içimde biriktirdiğim, harcayamadığım gülüşlerimi açığa çıkarıyorum yalnızca. Biliyor musun, şu halime bakıp adli tıpta tetkikimi istediler. Canları cehenneme, umurumda bile değiller. Sen benim küçük dert ortağım. Deli olmadığımı, yaptığım eylemle yalnızca zincirlerimi kırdığımı bir tek sen biliyorsun. Öyle değil mi bir tanem?